Asrı Aşan Yalan, 1915.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, Asrı Aşan Yalan 1915 programıyla huzurlarınızdayız. Hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı. Osmanlı Devleti'nin 1915 yılının Haziran ayında yürürlüğe koyduğu tehcir yasasının hangi sebeplerle, hangi tarihsel tecrübeler ışığında gündeme geldiğini, tarihi bilgi ve belgelerin ışığında sizlere aktarmaya çalıştığımız programın 12. bölümüyle huzurunuzdayız. 1777 yılından başlayan yolculuğumuzda sondan bir önceki durağa ulaştık. Sene 1912. Balkan Savaşları kapıda, Osmanlı Devleti 1913-1916 yılları arasında 4 Balkan ülkesinden Anadolu'ya akacak 434 bin muhacir için vereceği göç sınavına hazırlıksız yakalanacağından henüz habersiz. Yaşanacak toprak kayıpları ise cabası. Balkan Savaşları sonu tehcir kanununa ulaşacak Uluslararası İlişkiler Dersleri Manzumesinin son safhasıdır bir bakıma Osmanlı Devleti için. Savaş sonunda ortaya çıkacak manzara, bir zamanlar Osmanlı Devleti bünyesindeki azınlıkların Rumeli'deki Türk kimliğinin yok edilmesi için kullanıldığı gerçeğinin aşikar olduğunu ispatlayacaktı. Savaş sonunda ortaya çıkacak manzara, bir zamanlar Osmanlı Devleti bünyesindeki azınlıkların Rumeli'deki Türk kimliğinin yok edilmesi için kullanıldığı gerçeğinin aşikar olduğunu ispatlayacaktı. Sevgili dinleyiciler, meselenin özüne bakacak olursak Osmanlı aydınları 1770'teki Mora isyanından bu yana askeri, sosyal, ekonomik, etnik, dini ve diplomatik düzeyde imparatorluğu hedef alan kuşatmanın bilincine ancak Balkan Savaşları neticesinde varacaktı. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da müttefik ya da müttefikler bularak ayakta kalma çabası beyhudeydi. 1853-1856 Kırım Savaşı ya da 1897'deki Yunan Harbi'nde olduğu üzere galip gelse ya da galip tarafta olsa dahi Avrupa devletleri kuvvet hakka üstündür prensibiyle hareket edip savaş meydanında kazanılan Osmanlı zaferlerini diplomasi masasında un ufak ediyorlardı. Ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından yaşandığı gibi mağlup olan Osmanlı'yı Rus Çarlığı'ndan koruma bahanesiyle St. Petersburg'la Londra arasındaki bir danışıklı dövüşle Britanya tahtı Kıbrıs adasına çörekleniyor, Enosis'in yoluna kırmızı halı döşeyebiliyordu. Türk Edebiyatı'nın anıt isimlerinden, kendisi de Balkan Savaşı'nda asker olarak görev yapmış, hatta Yanya kuşatması neticesinde esareti yaşamış olan Ömer Seyfettin, az önce ifade etmeye çalıştığım Osmanlı Devleti'nin yaşadığı bu kuşatılmışlığı şu şekilde ifade eder aziz dinleyiciler, Balkan Savaşı Günlüğü adlı eserinde. Dört cepheden yapılacak hücumlara karşı koymak çok güçtü. Böyle bir savaşta kazanmamız ihtimali pek azdı. Hususiyle onların arkalarında Avrupa devletleri değilse bile Rusya Çarlığı vardı. Harbi kazansak da faydasızdı. Ömer Seyfettin'in Atina yakınlarındaki Naflion kasabasında geçireceği ve 28 Kasım 1913'te nihayete erecek 10 aylık esaret süreci, yaşamının sonraki kısa dönemine sığdıracağı edebiyat eserlerine ve siyasi yaşamına damgasını vuracaktı. Ömer Seyfettin yine bu savaşın sonucunda yaşanan kayıpları, yine Balkan Savaşı Günlüğü eserinde şu soruyla anıyordu. 8 sene evvel mektepten yeni çıktığım vakit gezdiğim bu yerleri bir gün böyle kaçarak terk edeceğimi hiç aklıma getirir miydim? İşte sevgili dinleyiciler, Balkan Savaşları Osmanlı kamuoyu nezdinde yalnızca askeri, diplomatik, sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurmamıştır. Hukukçu Tarık Zafer Tunaya'nın Hürriyetin İlanı adlı eserinde ifade ettiği üzere, Balkan Savaşı Türklerin milli şuurlarının teşekkülünde önemli bir merhaledir. Genç dinleyicilerimizin anlayacağı şekilde günümüz Türkçesiyle ifade edecek olursak, Balkan Savaşı Türklerin milli bilincinin oluşmasında önemli bir aşamaydı. Olumsuz ama önemli bir aşama. Balkan Savaşı'nın yarattığı travma ve bilinç daha sonra Kurtuluş Savaşı'na katılacak kadroları da derinden etkileyecek. Cumhuriyet'in ilk yılları boyunca bu savaşın tecrübeleri siyasi ve askeri kadroların dünyayı algılama biçimlerine de şekil verecekti. Balkan Savaşları'ndan alınan dersler İttihat ve Terakki Partisi'nin 1. Dünya Savaşı'na girerken izlediği politikalarda da belirleyici olacaktı. Hatta Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunan ordularının Balkanlardaki Türk kimliğini yok etme gayreti, işte bizim de konumuz olan tehcir yasasının ortaya çıkmasında başlıca faktör haline gelecekti. 1. Dünya Savaşı başladığında Doğu Anadolu ve Karadeniz'de Osmanlı Devleti'ne karşı Rus ordusuyla işbirliğine giren Ermeni ve Rum terörizmine karşı çare aranırken Balkan Savaşları'ndaki deneyimler gündeme gelecekti. Peki sevgili dinleyiciler, Balkan Savaşları'nın çıkış noktası neydi? Hangi sebepler Balkan devletlerinin toplu halde Osmanlı Devleti'nin üzerine çullanmasına yol açmıştı? Öncelikle şu noktayı hatırlatmakta yarar var. Osmanlı Devleti 1877-1878'deki savaşı kaybetmiş olmasına ve büyük toprak kayıpları yaşamasına rağmen 1. Balkan Savaşı öncesinde hala bugünkü Selanik, Kuzey Makedonya, Kosova topraklarının bir kısmına egemendi. Arnavutluk üzerinden Adriyatik Denizi'ne erişimi bulunuyordu. Adriyatik kıyısındaki Draç ve Ülgün limanlarını elinde tutan Osmanlı Devleti, İtalya'nın doğu kıyısındaki Bari ve Brindisi limanlarından başlayıp İstanbul'a kadar ulaşan bir ticaret yolunu da kontrol etmeye devam ediyordu. 1200 kilometrelik bu ticaret yolu Roma İmparatorluğu tarafından M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmişti. Antik dönemdeki ismiyle Egnetia yolu olarak da anılan bu ticaret hattı, Osmanlı Devleti'nin Avrupa topraklarındaki siyasi, sosyal ve ekonomik varlığının da tescili anlamına geliyordu. Oysa bu varlık ve kimlik Avrupalı emperyal devletler açısından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile varılmak istenen hedefle çelişmekteydi. Nihai amaç Türk ve İslam kimliğinin Balkanlardan, hatta mümkünse Trakya'dan tamamen tasfiyesiydi. Mevcut sınırlarından memnun olmayan Balkan devletlerinin de daha büyük ihtirasları vardı. 1911 yılında başlayan Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı ordusunun düştüğü durumda Balkan devletlerini cesaretlendiren faktörler arasındaydı. Özellikle İtalyan donanmasının Osmanlı donanmasını Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hareket edemez hale getirmesi, Rodos Adası dahil Güney Ege Adaları'nın İtalyanların eline geçmesi, Balkan devletleri tarafından fırsat olarak değerlendirildi. İlk adımı atan 7 Ekim 1912 tarihinde savaş ilan eden Karadağ oldu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rus Çarlığı hemen devreye girerek Osmanlı Devleti'nin başlattığı seferberliği durdurmasını istediler. 17 Ekim'de Bulgaristan ve Sırbistan, 18 Ekim'de ise Yunanistan savaşa dahil oldu. Bu savaşın kaybı, henüz savaş başlamadan ortaya çıkan askeri düzeydeki hatalar zincirinin ve ikinci meşrutiyeti takiben gelişen siyasetteki kaosun bir sonucudur. Aziz dinleyiciler, Balkan Savaşları başladığı esnadaki sorunlar, geçmişteki savaşlarda olduğu gibi cephedeki düşman ve düşmanın önünden kaçan sivillerden ibaret değildi. 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyeti takiben açılan Meclis-i Mebusan, arzu edilen istikrarı sağlamadığı gibi devlet daha önce rastlanmamış türden tehdit ve karışıklıklarla sınanıyordu. Yalnızca halk arasında değil, ordu içinde de meşrutiyet yanlılarıyla karşıtları arasındaki cepheleşme, gazeteci Hasan Fehmi'nin 6 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü üzerinde cinayete kurban gitmesiyle zirveye tırmandı. Bu cinayetten bir hafta sonra 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece, ki Rumi takvimde bu 31 Mart gününe geldiğinden, Olay 31 Mart vakası adını almıştır. Meşrutiyetle İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı olan kesimler İstanbul'da ayaklanma başlattılar. Bu ayaklanmaya yanıt Selanik ve Edirne'den geldi. Burada organize edilen hareket ordusu İstanbul'daki isyanı bastırdı, Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Trablusgarp ve Balkan Savaşı'nın ayak sesleri duyulurken Osmanlı Devleti'nin başkenti İttihat ve Terakki Partisi ile Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidar mücadelesinin sahnesi haline gelmiş, bu mücadelenin körleştirdiği gözler sınırların dışında beliren tehlikeleri göremez, iktidarı ellerinde tutanlarsa tehdidin büyüklüğünü sezemez hale gelmişlerdi. Nitekim siyasetten topluma yayılan bu kutuplaşma, Balkan Savaşı başladığında cepheye de sirayet etti. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidarı sırasında cephede yaşanan bozgun, alaylı asker kadrolarıyla İttihat ve Terakki yanlısı okullu subay kadroları arasındaki uçurumu derinleştirdi. Düşman orduları İstanbul'un Çatalca ilçesine kadar gelip dayandı. İmparatorluğun başkenti olumsuz askeri gidişata çözüm bulamadığı gibi İstanbul yüz binlerce göçmenin akınına uğramıştı. Kentte salgın hastalıklar kol geziyor, yiyecek ve barınma meselesi çözülemez bir krize dönüşüyordu. Savaşın en travmatik anı ise henüz çarpışmaların başladığı birinci ay geride kalırken Selanik kentinin düşüşüydü. Hasan Tahsin Paşa komutasındaki 26 bin kişilik garnizonun savaşmadan teslim olması, 482 yıllık Osmanlı şehrinin Yunan ordusunun eline geçmesine yol açmıştı. Selanik'in 9 Kasım 1912 günü kaybıyla beraber Arnavutluk topraklarına kadar yayılmış olan Osmanlı ordusuna silah, mühimmat ve asker desteği sağlamak da imkansız hale geldi. Bu şartlar altında savaşı sürdürmek mümkün değildi. Nitekim değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin talebiyle 3 Aralık 1912'de ateşkes yapıldı. Londra'da barış anlaşması için görüşmeler başladı. Ancak 1. Balkan Savaşı'ndaki mağlubiyet ve Londra'daki anlaşma arayışı İstanbul'da siyasi tansiyonu yükseltmiş, bir darbeye zemin yaratmıştı. Enver ve Talat Beylerin başını çektiği İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleri tarihimize Babali Baskını ismiyle geçen eylemle yönetime el koydular. Ancak iktidar el değiştirse de Londra'daki müzakerelerde değişen bir şey olmadı. 30 Mayıs 1913'te imzalanan Londra Anlaşması'yla Türkleri Avrupa'dan çıkarma gayesi büyük ölçüde amacına yaklaşıyordu. Edirne, Trakya ve Dedeaç Bulgaristan'a, Selanik, Güney Makedonya ve Girit adası Yunanistan'a bırakıldı. Ege adalarının tamamı artık Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştı. Balkan devletleri arasında ortaya çıkan sınır anlaşmazlıklarının yeni çatışmalara yol açması, 1913 yılının 21 Temmuz günü Edirne'nin geri alınmasını sağlasa da artık Osmanlı Rumeli'ye veda etmişti. Yarım milyona yakın Rumeli Türk'ü Anadolu topraklarına sığınmayı başarsa da Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'da kalan yüz binlerce Türk ve Müslüman için bugün dahi devam etmekte olan zor bir süreç başlıyordu. Avrupa devletleri ise Balkan Savaşı'nın ardından ortaya çıkan konjonktürü ve Osmanlı Devleti'nin zayıflamasını, Anadolu'da icat ettikleri sözde Ermeni meselesine odaklanmak için değerlendirmeye başladılar. Onlara göre sırada artık İstanbul, Kudüs, İzmir ve Trabzon bulunuyordu. Artık 1. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaktaydı. Balkan Savaşları'nın üzerinden bir yıldan biraz uzun bir süre geçtikten sonra Osmanlı Devleti kendisini yeni bir ateş çemberinin içinde bulmak üzereydi. Emperyalist devletler küresel sömürge pazarındaki hakimiyet mücadelesi için silahlarını parlatırken bir yandan da Osmanlı topraklarını aralarında pay etmenin hesaplarını yapmaya başlamışlardı bile. Asrı aşan yalan 1915'in gelecek haftaki 13. ve son bölümünde 1. Dünya Savaşı'nın eşiğinde Anadolu'daki son durumu ve savaşın başlamasıyla yeniden hortlayan Taşnak ve Hınçak terörünün Van isyanıyla giriştiği katliamları ele alacağız. Bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelirken programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Asrı aşan yalan 1915.